Ayrım 28. Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 311. Ayaklarının altında kışta bir orman gibi hışırdıyor. Şarkılar, bağırışlar merdivenden yukarı taşıyor. Birden tahtalar gıcırdıyor ardında, dönüp bakıyor. Schneider'ın günün son ışıklarını birer birer geçerek loş koridorda kendisine doğru yürüdüğünü görüyor. Ona, "Hala onları savunabilecek misin?" diyeceğim. Schneider tam karşısında şimdi. Bruno ona bakıyor ama hiçbir şey demiyor. Merdiven başında parmaklığa yaslanıyor. Schneider geliyor. Yanında parmaklığa yaslanıyor. Bruno, "Debra Scarron'un hakkı var," diyor. Schneider yanıt vermiyor. "Ne söyleyebilir bana?" Bir gülümseyiş. İnce ince yağan yağmur altında kır çiçekleri. Onlara biraz güvenmek yeter. Çok az, biraz, aha. Biraz güvenmek yeter. Çılgın bir öfkeyle tekrarlıyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiç. Hiç. Kuşkusuz yalnızca güvenmek yetmez. Güvenmek ha? Kime? Neye güvenmek? Acılar, korkular, kinler gerek. İsyanlar ve korkunç kanlı cinayetler gerek. Demir bir irade gerek. Hepsinin üstünde. Kaybedebilecekleri hiçbir şey kalmadığı zaman, yaşamak ölüm kadar korkunç olduğu zaman, o zaman belki... İkisi yan yana karanlığa doğru sarkıyorlar. Karanlık toz kokuyor. Schneider sesini alçaltarak soruyor. "Gerçekten kaçacak mısın?" Bruno yanıt vermeden ona bakıyor. Schneider, "Seni arayacağım çok," diyor. Bruno acı bir sesle, "Yalnızca sen arayacaksın herhalde," diyor. Alt katta adamlar şarkı söylüyorlar. "Bir kadeh atalım, iki kadeh atalım. Aşıklar şerefine, aşıklar şerefine kaçmak. 20.000 adamın üzerinden bir kalem geçivermek ve onları kendi çirkeflerinin uçurumunda ölüme terk etmek. Yapılacak hiçbir şey yok demeye hakkı var mı insanın? Hakkım var mı buna? Ama Paris'te bekliyorlarsa beni, Paris'in şiddetine kendisini de şaştığı bir nefretle düşünebiliyor ancak kaçmayacağım," diyor. "Hırsımdan söyledim öyle." "Gerçekten yapabilecek hiçbir şey yoksa," diyor Schneider, "her zaman yapabilecek bir şey vardır ama çalışmak ister. Elde ne olanak varsa ona yetinip çalışmak. Üst tarafı sonra düşünülür." Schneider içini çekiyor. Bruno birden bir şey anımsamış gibi dönüyor. "Ama sen," diyor, "sen gitmelisin buradan." Schneider başını sallıyor, yanıt vermiyor. Bruno bir çeşit utançla, "Senin karın var orada," diyor. Schneider gene başını sallıyor, yanıt vermiyor. Bruno, "Neden?" diye soruyor. "Seni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Her yer aynı artık," diyor Schneider. "Bir kadeh atalım, iki kadeh atalım, aşıklar şerefine." Bruno kendi kendine konuşur gibi, "Almanya'ya gitmek gerek," diyor. "Almanya'ya götürmeleri gerek." Schneider usulca, utanır gibi, usulca tekrarlıyor. "Evet, Almanya'ya götürmeleri gerek bizi. Almanya ve savaşı başlatan İngiltere kralına lanet olsun." 27 kişi, vagon gıcır diyor, kanal yol boyu uzanıyor, Moğol'u çok da berbat etmemişler, diyor. Almanlar sürgülü kapıyı kapamamışlar. Işık ve sinekler vagona doluyor. Schneider, Bruno, Kipo yere kapının içine oturmuşlar. Ayakları dışarıda boşlukta sallanıyor. Güzel bir yaz günü. Malı mutlulukla çok da berbat etmemişler, diye tekrarlıyor. Bruno başını kaldırıyor. Maul'u ayakta sağlı sollu tarlalara, yeşilliğe mutlu gözlerle bakıyor. Hava sıcak, adamlar ağır kokuyor. Vagonun dibinde horlayan biri var. Bruno eğiliyor. Furgonun içinde Alman kaskları tüfek namlularının üstünde parlıyor. Güzel bir yaz günü. Her şey sakin. Tren akıp gidiyor, kanal akıp gidiyor. Uzaktan uzağa bir bomba bir yolu söküp almış, bir tarlayı oymuş. Çukurların içinde göğü aksettiren cam gibi bir su var. Tipo kendi kendine konuşur gibi, "Atlayıp kaçmak işten bile değil," diyor. Schneider omzunu oynatarak tüfekleri gösteriyor. "Tavşan gibi gebertirler seni," diyor. Tipo yanıt vermiyor. Atlayacakmış gibi eğiliyor dışarı doğru. Bruno omzundan tutuyor. Tipo büyülenmiş gibi. "Çok kolay olur," diye mırıldanıyor. Mavlu ensesini okşuyor onun. "Şalon'a gidiyoruz," diyor. "Nereye kaçacaksın, doğru mu bakalım? Gerçekten Şalon'a mı gidiyoruz bakalım?" "Yazıyı sen de gördün ya. Şalon'a gideceğimiz yazılı değildi ki." değildi ama Fransa'da kalacağımız yazılıydı. Öyle değil mi Bruno? Bruno hemen yanıt vermiyor. 2 gün önce altında komutanın imzasıyla Bakırt'taki tutsakların Fransa'da kalmaları komutandığımızca kararlaştırılmıştır yazılı bir bildirinin kışla duvarına yapıştırıldığı gerçekti. Ama buna karşın bir trendeydiler şimdi. Nereye gittiğini bilmedikleri bir trende. Maul'u yineliyor. Yazılı mıydı değil miydi Bruno? Söylesene. Arkalarına sesler sabırsız bağırıyor. Yazılıydı işte. Siz de biliyorsunuz. Sinir bozmayın şimdi. Bruno yan gözle Tipo'ya bakır. Usulca evet diyor. Yazılıydı. Tipo içini çekiyor. Gülüyor. Açıkça rahatlıkla gülüyor Bruno'ya. Ne kötü diyor. Ne zaman yola çıksam böyle bir acayip olurum ben. Hala gülüyor özür diler gibi. En az 20 kez bindim trene diye anlatıyor. Her seferinde böyle acayip bir şeyler oldum. Bruno ona bakıyor. İşler kötü gidiyor diye düşünüyor. Lucien biraz geride oturmuş, dizleri çenesine dayalı, elleri ayak bileklerine kavuşmuş. Bu pazar benim ihtiyarlar gelecekti diyor. Tatlı yüzü, çok genç gözlüklü bir çocuk Lucien. İhtiyarların evde görsen daha iyi ya diyor Maul. İyi tabii diyor oğla ama madem pazara geleceklerdi biz pazartesi yola çıksak daha iyi olurdu. Vagon bağırıyor birden. Şuna bak, 3 gün daha kalmak istiyormuş. Ne adamlar var be. Oldu olacak, Noel'e kadar kalsaydık bari. Lucien tatlı tatlı gülümsüyor onlara, sonra anlatıyor. Genç değiller ikisi de diyor. Anlıyor musunuz, boşuna ta oralara kadar geleceklerini düşünmek üzüyor beni. Ne olur diyor Maul'u, eve döndüklerini sen de onları karşılarsın. Çok isterdim diyor Lucien ama olmaz ki. Bizi ters etmeleri en azından bir 8-10 gün sürer. Ne biliyorsun diyor Maul'u. Ne biliyorsun, Almanlarla işler çabuk yürür. Ben diyor Jurali, ürün toplanacağı sıra köşeyi dönebilseydim, köye dönebilseydim. Bruno dönüp bakıyor vagon tozdan ve dumandan bembeyaz. Kimi ayakta, çoğu yerde oturuyor. Bir bacak ormanının kavisli gövdeleri arasından yorgun, belirsiz gülümsemelerle düşünen yüzler görünüyor. Jurali tıraşlı kafası ve bir gözünü kapayan siyah bir bezle iri kaba hatlı haşin görünüşlü bir adam. Az yer kaplamak için çömelmiş, topuklarına dayanarak oturmuş. Nerelisin diye soruyor Bruno. Manasquialı diyor adam. Denizciydim, evlendim. Şimdi karımın bensiz ürünü toplamasını istemiyorum. Tipo hala yola bakıyor. Çok sürdü diyor. Ne var gene küçüğüm diyor Bruno. Bıraksınlar artık bizi, çok sürdü bu. Öyle mi? Daha fazla dayanamayacaktım artık diyor Tipo. Bruno o da diye düşünüyor. Onun pırıl pırıl güzel çocuk gözlerini görerek susuyor. Yakında anlayacaksın nasıl. Schneider sahi diyor. Küçük artık bizi güldürmez oldun sen. Neyin var ha? Söyle bakalım. Yok diyor Tipo. Şimdi iyiyim artık. Bir şeyler anlatmak istiyor ama sözcükleri bulup çıkaramıyor. Özür diler gibi bakıyor. Gülümsüyor kısaca. Ben Lyonluyum diyor. Bruno birden rahatsız oluyor. Onun Lyonlu olduğunu unutmuşum diye düşünüyor. 2 aydır beraberiz. Hiçbir şeyini bilmiyorum. Şimdi ateş gibi yanıyor yanımda. Sıla hasreti hasta ediyor onu. Tipo dönüyor, gözlerini Bruno'ya kaldırıyor. Bruno bu gözlerin derinliklerinde korku dolu bir sevgi okuyor. Sonra Tipo birden inler gibi. Gerçekten Şalon'a mı gidiyoruz diye soruyor tekrar Maul'u. Oho diyor sabırsız. Gene başlıyoruz. Hadi hadi diyor Bruno. Hadi düşünme artık. Şimdi gitmiyorsak bile sonunda gideceğiz nasılsa. Şalon'a gitmemiz gerek. Gitmememiz gerek diyor Tipo. Şalona gitmememiz gerek, yalvarır gibi, dua eder gibi tekrarlıyor aynı cümleyi. Bunu ne biliyor musun diyor. Sen olmasaydın ben çoktan kaçmış olurdum buradan. Ben olmasam mı? Evet ya, ardımda bir sorumlu bırakacağım için kaçamazdım tabii. Bunu yanıt vermiyor. Benim için kaçmadı tabii diye düşünüyor ama bu düşünce zevk vermiyor ona. Tipo, Lyon'da olurdum şimdi diyor. 1937 Eylül'ünden beri askerim. İşim bile unutmuşumdur herhalde. Çabuk alışırsın diyor Lucien. Tipo bir ihtiyar adam hüznüyle başını sallıyor. O kadar çabuk değil diyor. Göreceksiniz, hiç kolay olmayacak. Göreceksiniz. Kımıldamadan, bomboş gözlerle düşünüyor sonra, gece diyor, evde her yeri temizlerdim, anama yardım ederdim. Her taraf tertemiz olsun isterdim. Bruno yan gözle ona bakıyor, Tipo'nun yüzünde o pürüzsüz, çocuksu neşe yok artık. Sözcükler zorlukla, gevşek bir çabayla çıkıyor dudaklarından. Zayıflamış yanaklarında ince siyah kıllar uzamış. Birden bir tünel baştaki vagonları yutarak üzerlerine geliyor. Bruno trenin içindeki yok olduğu karanlık deliğe bakıyor. Sonra ani bir kararla Tipo'ya dönüyor. Atlamak istiyorsan atla hadi diyor. Ne dedin diyor Tipo. Tünele girdiğimiz zaman hemen atla. Tipo büyümüş gözlerle ona bakıyor. Sonra her şey kapkara kesiliyor. Bruno dumanı burnuna, gözlerin içine yiyor. Öksürmeye başlıyor. Tren yavaşlıyor. Atla diyor Bruno. Atla hadi çabuk. Yanıt yok. Dumanların ardında gün ağrıyor. Bruno gözlerini ovuşturuyor. Güneş birden üzerine akıyor. Yeniden Tipo yanında oturuyor. Ne oldu diyor Bruno. Tipo gözlerini kırpıştırıyor. Ne gereği var şimdi diyor. Madem Şalın'a gidiyoruz. Bruno omuz silkiyor. Kanala bakıyor. Su kenarında bir küçük gazino var. Biri bir şey içiyor. Sık gürgen fidanlarının üstünden kasketi, bardağı, uzun gaga burnu görünüyor adamın. Kıyıda iki adam yürüyor. Hasır şapkalı iki adam. Sakin bir tavırla konuşuyorlar. Başlarını çevirip trene bakmıyorlar bile. Hey diye bağırıyor Mavlu. Hey nereye? Ama adamlar gözden kaybolmuşlar bile. Bir başka gazino küçük pırıl pırıl boyalı balıkçı. Bir mekanik piyanonun madeni titreşim Bruno'nun kulaklarına çarpıp kayboluyor. Titreşimi furgondaki Almanlar işitiyor şimdi. Bruno onların daha göremedikleri bir şatoyu görüyor. Bir parkın sonunda bembeyaz iki kulenin sivri damıyla süslü bembeyaz bir şato. Parkta elinde çemberle bir küçük kız ciddi gözlerle trene bakıyor. Bu çocuk gözlerin ardında bütün bir suçsuz ve her şeyini yitirmiş Fransa bakıyor onlara. Bruno küçük kıza bakıyor, Petrini düşünüyor. Tren bu çocuksu bakışın içinden geçiyor. Uslu çocuk oyunlarıyla dolu, güzel düşüncelerle, umutlarla, küçücük çocuksu kaygılarla dolu bu küçük gelecekten gelip geçiyor tren. Patates tarlalarına, silah cephane fabrikalarına doğru, insanların siyah ve gerçek geleceğine doğru gidiyor. Tutsaklar Bruno'nun arkasında ellerini sallıyorlar. Bütün vagonlarda Bruno mendillerle sallanan eller görüyor ama küçük kız kımıldamıyor. Çemberini sımsıkı göğsüne bastırmış bakıyor. Bir el sallayabilirler değil mi diyor Andre. Eylül'de onları korumak için ölmeye gittiğimiz zaman memnundular ama. Memnundular tabii diyor Lambert. Ama ölmedik işte. Ölmediysek suç bizde mi? Fransızız biz değil mi? Bir selamı da mı hak etmedik yani? Bir ihtiyar balık tutuyor su kıyısında. Başını kaldırıp bakmıyor. Cüreli alaylı gülüyor. Oh oh diyor. Hayat tatlı tatlı akıp gidiyor ha. Bir şey değişmemiş. Bana da öyle geliyor diyor Bruno. Tren barışın ortasına akıp gidiyor. Su kıyısında balık tutan ihtiyar. Gazino, hasır şapka ve masmavi. Öylesine sakin, öylesine huzurlu bir gök. Bruno arkasına bakıyor. Tozlu aydınlıkta yorgun ama büyülenmiş yüzler görüyor. Martil, 8 gün sonra ben de balık tutacağım diyor. Derede mi? Oh diyor Martil. Ne oltalar var bende. Özgürlüklerini görüyorlar bu tanıdık gökte, ağaçlarda, bu sakin berrak sularda. Özgürlüklerini elleriyle dokunmuşçasına yakın görüyorlar. Barış işleri, günlük yaşamları, ihtiyar bu akşam eve 2 iri sazan balığıyla dönecek. 8 gün sonra özgür olacak onlar da. Kanıt orada işte. Tartışılmaz mutlu. Bruno huzursuz hissediyor kendini. Geleceği bilen tek insan olmak, yapayalnız olmak kolay değil. Başını çeviriyor, yandaki yolun geri geri koşan traversine bakıyor. Ne söyleyebilirim diye düşünüyor. İnanmazlar bana. Bundan memnun olması gerektiğini düşünüyor. Gerçeği anlayacaklar sonunda. Sonunda bir şeyler yapabilecek onlarla ama omzunda, kolunda Tipo'nun hastalıklı ateşini duyuyor. İçinde pişmanlığa benzer, vicdan azabına benzer bir acı çörekleniyor. Tren yavaşlıyor. Ne oluyor, ne var? Ha diyor Mavlu, makas var burada. Bu hattı cebimin içi gibi bilirim. Bir zamanlar her hafta gider gelirdim bu yoldan. Göreceksiniz, soldaki yola gireceğiz. Sağ yoldan Luvunali'ye ve Strasbourg'a gidilir. Luvunali mi? Diyor sarı kıvırcık çocuk. Biz Luvunali'den geçmeyecek miydik zaten? Yok hayır, sana bu hattı iyi bilirim dedim ya. Yol Luvunali'ye yakın bir yerde kesikti herhalde. Onun için aşağı indik, şimdi çıkıyoruz yeniden. Ramel'in kaygılı sesi, sağda Almanya var değil mi diye soruyor. Evet evet sola gireceğiz. Solda Burly Duck var. Chalon var. Tren yavaşlıyor, yavaşlıyor, duruyor. Buruna dönüyor, ötekilere bakıyor. Heyecansız, iyi yüzleri var. Hepsinin bazıları gülümsüyor. Yalnızca Ramel'le, piyano hocası Ramel'i alt dudağını ısırmış, sinirli ve yorgun hareketlerle gözün alnına doğru itiyor ikide bir. Gene de kıpırtısı bir sessizlik oluyor. Vagonda sonra birden Mağolu bağırmaya başlıyor. Hey kızlar! Kızlar bir öpücük yok mu kızlar? Birden dönüp bakıyor. Altı genç kız parmaklığın öbür yanında açık yazlık elbiseler giymiş. Altı kız tombul kırmızı kolları. Sağlıklı genç yüzleriyle bakılmaya hazır altı kız. Mağolu elleriyle öpücükler gönderiyor onlara. Kızlar gülümsemiyorlar. İri, güzelce, esmer bir kız birden sık sık nefes almaya başlıyor. Yuvarlak göğüsleri heyecanla inip kalkıyor. Ötekiler kocaman açılmış, dertli gözleriyle bakıyorlar tutsaklara. Altı çift dudak, anlamsız köylü yüzlerinde ağlamak üzere olan bir çocuğun titrek, suçsuz hareketleriyle bükülüyor. Hadi diyorum oğul, hadi bir öpücük. Sonra birden aklına gelen bir şeyle Almanya'ya giden zavallı oğlanlara birer öpücük yok mu diye bağırıyor. Arkasında sesler öfkeyle bağırışıyor. Hey, kötü laf etme. Mağol dönüyor. Onlara rahat bir gülüşle susun diyor. Mahsus söylüyorum. Azıcık gülsünler diye. Tutsaklar gülüyorlar şimdi hep birden. Hadi hadi diye bağırıyorlar. Esmer kız hala iri, dertli gözleriyle onlara bakıyor. Kararsız elini kaldırıyor. Yavaş yavaş titreyen dudaklarına götürüyor. Sonra makine gibi duygusuz bir hareketle askerlere bir öpücük gönderiyor. Daha diyor Mağol. Daha. Öfkeli bir ses Almanca haykırıyor. Mağolu başını içeri çekiyor. Sus ulan hayvan, diyor Jurali. Kapıyı kapattıracaksın herifleri. Mağolu yanıt vermiyor. Kendi kendine konuşur gibi. Bu memleketin karıları ne suratsız şeyler be diye mırıldanıyor. Tren inlemeye başlıyor, sarsılıyor, titriyor, adamlar susuyor birden. Mağolu ağzı açık bekliyor, tren hızlanıyor, burnu zaman geldi diye düşünüyor. Birden sert bir sallantı oluyor. Baştan aşağı sarsılıyor vagon. Mağolu dengesini kaybediyor. Schneider'ın omzuna tutunurken bir zafer çığlığı koparıyor. Tamam çocuklar, tamam. Nancy'ye gidiyoruz. Herkes gülüyor, bağırıyor. Raman'ın sinirli sesi yükseliyor. Tamam mı gerçekten? Gerçekten Nancy'ye mi gidiyoruz şimdi? Mağolu demir yolunu işaret ediyor. Gel bak işte tren sola dönüyor. Gerçekten bir yarım daire çiziyor. Eğilmeden de lokomotifi görebiliyorlar şimdi. Ya sonra? Buradan dosdoğru mu gidiyor tren? Buruna dönüp bakıyor. Ramel'in yüzü hala kireç gibi bembeyaz. Dudakları hala titriyor. Dosdoğru mu gidiyor diye alayla gülüyor Mağolu. Yok, aktarma yapacağız yolda. Hayır, öyle demek istemedim. Başka makas yok mu artık demek istedim. İki makas daha var diyor Mağolu. Forward'da biri, bir de Pagnesur Mosel'de. Ama sen artık makasları düşünmekten vazgeç. Sola gideceğiz de. Hep sola. Bar-le-Duca, Şalon'a kadar. Kesin olarak ne zaman bilebiliriz bunu? Kesin olarak biliyoruz ya işte. Daha ne istiyorsun? Ya makaslar? Ha diyor Mağolu. Onu mu söylemek istiyorsun? İkincisi de sağ yola saparsak bu Mesle-Lüksemburg yoludur. Üçüncü makasa bakma. Sağ yol Verdun'la Sedan yolu. Ne işimiz var oralarda? İkinci makas demek diyor Ramale. Şimdi geçeceğimiz makas. Artık konuşmuyor. Kendi içine çekilerek bir böcek gibi büzülüyor. Dizleri çenesinde uzak korkmuş anlamlar var yüzünde. Hadi diyor Andre. Can sıkmaşın. Boşuna korkuyorsun. Kendin de göreceksin yakında. Ramelli yanıt vermiyor. Ağır yüklü bir sessizlik çöküyor vagona. Yüzler anlamsız ama gergin. Burnu bir ağız mıskasının sesi duyuyor. Andre öfkeyle sıçrıyor yerinden. Kim çalıyor bunu diye bağırıyor. Vagonun dibinden bir ses. Canım isterse çalarım diyor. Yok diye bağırıyor Andre. Kesin şunu. Mızıka susuyor. Tren ağır ağır hız alıyor. Bir köprüden geçiyor şimdi. Tipo kanal bitti diye içini çekiyor. Schneider oturduğu yerde uyuyor. Başı sağa sola gidip geliyor. Burnunun içi sıkılıyor. Tarlalara bakıyor. Başının içi bomboş. Birkaç dakika sonra tren yavaşlıyor. Ramel korkuyla başını kaldırıyor. Gözleri iri iri açılmış. Ne var, ne oldu? Yok bir şey diyor Mağolu. Nancy'ye geldik. Vagonun iki yanında bir duvar yükseliyor. Duvarın üzerinde beyaz taşlardan bir kısacık duvar daha. Beyaz taşların üzerinde bir demir parmaklık var. Mağolu bir sokak geçiyor oradan diyor heyecanlı. Burada birden sıcak bir ağırlığın altında ezildiğini hissediyor. Ardındakileri ona abanarak dışarı sarkıyorlar. Başlarını yukarı göğe doğru kaldırıyorlar hepsi. Duman kocaman yumaklar halinde vagona doluyor. Burnu öksürüyor. Yukarıdaki adama bakın diye bağırıyor Mert'e. Burnu başını arkaya doğru atıyor. Arkadan başı katı bir yere değiyor. eller omuzlarını itiyor. Yukarıda parmaklıktan eğilmiş bir adam var gerçekten. Siyah ceketi, çizgili pantolonu görünüyor. Kolun altında deri bir çanta var. Merhaba diye bağırıyor Marty'ye. Merhaba diyor adam. Zayıf haşin yüzünde özenle kesilmiş ince bir bıyığı var. Gözleri çok açık mavi. Merhaba, merhaba diyor ötekiler de. Ne var ne yok Nancy de soruyor diye soruyor Maul'u. Yakılıp yıkıldı mı çok? Hayır diyor adam. Neyse neyse diyor burnu ama konuşmuyor. Tuhaf bir merakla, kıpırtısız gözlerle onlara bakıyor. İşler açıldı mı diye soruyor Jurali. Tren düdük çalıyor, adam duyamıyor. Elini boru gibi kulağına koyarak bağırıyor. Ne dedin? Jurali Barnett'ın başı üstünden elini kolunu sallayarak daha fazla bağıramayacağını anlatmak istiyor adama. Lucien sor bakalım Nancy'deki tutsakları sor adama diyor. Hangi tutsakları? Tutsaklar hakkında bir şey biliyor mu? Sor. Dur biraz diyorum oğlu. Ne dediği anlaşılmıyor. Çabuk sor. Tren kalkacak şimdi. Tren düdük çalmıyor artık. Maul'u bağırıyor. İşler açıldı mı işler? Açıldı mı diyor adam. Kentteki sürüyle Almanla mı? Sinemalar açık mı diye soruyor Mertil. Ne diye soruyor adam. Tir olan diyor Lucien. Sinemana başlatacaksın şimdi. Çekil konuşalım şu adamla. Sonra heyecanla soruyor. Ya tutsaklar? Hangi tutsaklar diye soruyor adam. Tutsaklar var burada değil mi? Vardı ama şimdi yok. Nereye gittiler diye bağırıyor Maul'u. Adam şaşmış gözlerle bakıyor. Sonra nereye gidecekler? Almanya'ya tabii diyor. Durun diyor Brunot. İtmeyin. İki eli yere dayanarak geri alıyor kendini. Ötekiler eziyorlar onu. Hep birden bağırıyorlar. Almanya'ya mı? Deli misin be? Şalını mı demek istiyorsun? Almanya'ya gittiklerini kim dedi sana? Adam yanıt vermiyor. Sakin gözlerle onları seyrediyor. Susun çocuklar diyor Jurali bağırıyor. Nereden biliyorsunuz Almanya'ya gittiklerini? Öfkeli bir ses haykırıyor. Bir Alman nöbetçi süngüsü tüfeğini yere önlerine atlıyor. Gencecik bir adam bu. Yüzü öfkeden kıpkırmızı. Almanca haykırıyor. Çabuk çabuk bir şeyler söylüyor. Sesi bağırmaktan kısılmış gibi. Bruno birden üzerindeki sıcak ağırlığın yok olduğunu duyuyor. Ardındakiler yerlerine oturmuş olmalılar herhalde. Nöbetçi susuyor. Tam önlerine duruyor. Tüfeği yere ayaklarının arasına dayalı. Adam hala orada parmaklıktan eğilmiş seyrediyor onları. Bruno Vaughan'ın yarı karanlığı adama uzaktan çaresiz bir öfkeyle, sorguya çekmek ister gibi ısrarlı enatla bakan hastalıklı bir ateşle alev alev gözleri görür gibi oluyor. Allah kahretsin diyor ardından Lucien. Allah kahretsin. Adam orada duruyor, hareketsiz, dilsiz, yararsız ama sırlı bir bilgiyle dolu. Lokomotif düdüğü öttürüyor, uzun uzun bir duman anaforu vagona saldırıyor, tren sarsılıyor, iniyor, yola koyuluyor. Bruno öksürüyor, nöbetçi furgon kendi hizasına gelene kadar bekliyor. Tüfeğini fırlatıyor önce, Bruno yeşilimsi gri iki ceket kolunun ucunda iki el görüyor. Eller nöbetçiyi omuzlarından yakalayıp çekiyor içeri. Ne bilir o herif diyor biri. Ne bilecek? Budala adamların gittiklerini gördü o kadar. Ateşli sesler peş peşe patlıyor. Bruno'nun ardından Bruno ses çıkarmıyor, gülümsüyor. Kendince tahmin yürütüyor diyor Ramel. Almanya'ya gittiler diye tahmin yürütüyor kendince. Tren hızlanarak kayıyor şimdi. Bomboş, insansız peronlar boyunca kayıyor. Bruno bir tabela görüyor. Çıkış yeraltı geçidi. Tren gitgide hızlanarak kayıp gidiyor, gar ölü. Bruno omzunda, Tipo'nun zayıf omzunun titrediğini duyuyor. Sonra birden Tipo kabaca, bilmeden söylediyse Allah belasını versin hayvanın diyor. Hayvan değil, hayvanoğlu hayvan diyor Mertil, orospu çocuğu. Hem nasıl diyor Maul, böyle bir şey söylenir mi be? Bunu söylemek için adamın salağın önde gideni olması gerek. Hem, salağın önde gideni mi diye tekrarlıyor Jurali. Sen adama bakmamışsın. Salak değildi o herif. Bir laf ettiyse bilerek etti o. Sen beni dinle. Bilerek mi etti? Bruno dönüp bakıyor. Jurali kabaca gülüyor. Belki de beşinci koldağını diyor. Bana bakın diyor Lambert. Ya doğru söylediyse? Kes ulan hayvan. Sen kendin Almanya'ya gitmek istiyorsan git gönüllü yazın. Ama gelip kafa ütüleme burada. Susun diyor Maul'u. Boşuna yorulmayın. Şimdi makasla anlarız nereye gittiğimizi. Ne zaman geçeceğiz makas diye soruyor Ramel'le. Yüzü ölü gibi yeşil. Parmaklarını sinirli hareketlerle yere vuruyor durmadan. Bir çeyrek 20 dakika sonra herhalde. Adamlar konuşmuyorlar artık, bekliyorlar. Yüzler tutsak oldukları günden bu yana, burnunun hiç görmediği bir anlamda kapalı, gergin, dimdik önlerine bakıyorlar. Sonra her şey elle tutulur bir sessizliğe gömülüyor. Yalnız vagonun gıcırtısı duyuluyor. Hava sıcak, çok sıcak. Burnu ceketini çıkarmak istiyor ama çıkaramıyor. Gövdesi tipo ile kapı arasında sıkışık. Ter damlaları boynundan göğsüne akıyor. Tipo ona bakmadan fısıldıyor. Bruno, ne var? Az önce bana atla dediğin zaman alay ettin değil mi benimle? Neden diye soruyor Bruno. Yorgun çizgilerin, sakalın, istikrarın ihtiyarlatamadığı güzel çocuk yüzünü Bruno'yu kaldırıyor Tipo. Usulca, Almanya'ya gidemem ben diyor. Gidemem. Bruno yanıt vermiyor. Tipo gidemem diyor yine. Gidersem geberir kalırım orada. Geberir kalırım. Bruno omuz silkiyor. Sen de herkes gibi yaparsın diyor. Herkes geberecek zaten diyor Tipo hıçkırır gibi. Herkes geberecek. Herkes, herkes. Bruno bir elini kaldırıyor. Tipo'yu omuzundan yakalıyor. Sinirlenme küçüğüm, sakin ol diyor şefkatle. Tipo titriyor Bruno. Sen böyle koy verirsen ipin ucunu diyor. Öteki çocukları da korkutacaksın. Tipo tükürüğünü yutmak için zorlanıyor. Başını kaldırıyor. Uslu bir çocuk gibi bakıyor ona. Hakkın var Bruno diyor. 28. ayrımın sonu, sayfa 319.